Ayrım 5. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 41. Burada genel olarak kaderin akıl ermez bir akışı, özel olarak da herkesin ayrı ayrı kaderi ve olayları meydana getiren sayısız durumları üzerinde biraz düşünmek yerinde olacak. Çünkü Tanrı bu durumların sahibi ve hakimidir. Eğer Abdias papaz okulunda başarılı olsaydı, kiliseye hizmet ederek kendini gösterse ve rahipliğe terfi etseydi, boss'un onunla hiçbir meselesi olmayacaktı. Eski okul arkadaşları aynı yolu seçtikten sonra daha akıllı davranmış, o bir diakos'un oğlu olmasına rağmen ondan daha iyi çalışmış, sebat göstermişlerdi. Böylece teknolojiyi bitirip diyanet mesleğinde adım adım yükselerek hak ettikleri mevkilere gelmişlerdi. Abdias da onlar gibi olsaydı, başlangıçta en parlak öğrencilerden biriydi ve öğretmen rahipler tarafından çok beğeniliyordu, Kandalov'la hiç karşılaşmayacaktı. Bu sabık teğmen ise papazları samimi olarak çağ dışı görüyordu ve hayatı boyunca merak saiki ile de olsa bir kilisenin kapısından içeri adımını atmamıştı. Tabii olsaydı, bilseydi gibi şartlar da gelecekte olacakları kimse önceden bilemez. Kaderi okumak mümkün değildir. Bu konuda en basit bir işçi için bile ayrıntılı bir fiş dolduramayız. Şimdi yaptıkları iş de diğer işlerden farklı değildi. Hayvan ölüsü yerine patates toplamaya da gidebilirlerdi pekala. Aradaki fark pek büyük sayılmazdı. Yumru yerine avda öldürülen hayvanları topluyorlardı şimdi. Eğer boss garda rastladığı bu boş gezerin bir kaçık bir hakkıl hastası olduğunu bilseydi, şimdi ondan az daha kuvvetini ve otoritesini hiçe indirecek olan bu tehlikeli kaçıktan zahmetsizce kurtulma yolunu aramak zorunda kalmazdı. Çünkü boss amirlerinin gözünde yeniden itibar kazanacağını da umuyordu. Beklenmedik ve saçma bir sebeple işlerin bu noktaya geleceğini kim bilebilirdi? Kandalov'un düşünceleri daha çok içmek ve fitil gibi sarhoş olmak arzusu uyandırıyordu onda. İçmek çok hızlı yapabildiği bir şeydi. Önce yarım kadeh vodkayı bir solukta içerdi. Sonra bir daha ve bir daha derken her şeyi kıpkızıl görmeye başlardı. Şuurunu kaybeder, kendini tutamazdı. Sonra işin sonunu getirmek için kalan bütün içkiyi içerdi. Ama şimdi bunu yapmaya cesaret edemiyordu. Sonu kötü olurdu çünkü. Ah bu Abdias, ne işi vardı onun bu Tanrı'nın cezası yerde? Kader işte, yine kader. Bütün bu olaylar bir araya geliyor kaderi tamamlamak için. Nice zamandan beri çok uzak bir bölgede bütün bu meseleler askıya alınmıştı. Dinde reform yapmak gibi aşırı isteğinden dolayı kapı dışarı edildikten sonra Abdias, Genç Komünistler adlı mahalli bir gazetede yazarlık yapmıştı. Papaz okulunun bu eski öğrencisi halkın ilgisini çekecek, onları heyecanlandıracak makaleler yazabilirdi. Eski bir din adamı olarak din aleyhindeki propagandaları için ondan çok iyi yararlanabilirlerdi. Abdias ise bu işi gençlere hitap eden bir yayın organında dini meselelere temas etmek ve fikirlerini yaymak için bir fırsat saymıştı. Aslında onun düşünceleri didaktik propagandalardan, bölge basınını kaplayan toplumu azarlayıcı yazılardan usanmış her yaşta okurun ilgisini çekiyordu. Başlangıçta yöneticiler de Abdias'la karşılıklı çıkarlarına saygı gösterdiler. Ama bu genç sapkının art niyetini kendisinden başka kimse anlayamamıştı. O yazı işlerinde gittikçe yerini kuvvetlendirmeyi, yeni fikirlerini yayma fırsatı bulmayı umuyordu. Ona göre modern dünyada Tanrı ve insan anlayışı günün en önemli ve heyecanlı konusu olacaktı. Böylece o bazı ideolojik uygunsuzlukların da yardımıyla ve ustaca ifadelerle eski teolojinin dogmaları ile çelişen kendi doktrinini ortaya çıkaracaktı. Abdias'ın bu hayal ve umudu gülünçtü. Çünkü karşısındaki iki kuvvet fethedemeyeceği iki büyük ve sağlam kale vardı. Bu kuvvetler de birbirleriyle uyuşmazlık içindeydiler. Bir yanda kilisenin asırlık öğretileri bulunuyordu ki bu kale dinin saflığını her türlü sapmalara karşı kıskançlıkla koruyordu. Öte yanda ise dini tamamen inkar eden bilimsel materyalizm ve ateizm kalesi vardı. Zavallı Abdiyaz iki değirmen taşının arasında kalmış gibi bu devlerin arasında çırpınıyor ama yine de ümidini yitirmiyordu. Er veya geç insanların tarihi gelişimiyle Tanrı anlayışının gelişmesi üzerine olan görüşlerini açıklama fırsatını kaderin ona vereceğine inanıyordu. Gittikçe artan insan potansiyelinin yakında kritik bir aşamaya ulaşacağını ve o zaman insanların bu endüstri sonrası çağda kendileriyle Yaradan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamak gereğini duyacaklarını düşünüyordu. Fikirleri henüz pek iyi açıklanamamıştı. Bu fikirler şimdilik geçiş aşamasında ve tamamen polemik konusu durumundaydılar. Ama dinin resmi muhafızları bu kadarcık şüpheyi bile bağışlamıyorlardı. Bağlı bulunduğu piskoposluğun yetkilileri de onu fikirlerini inatla savunduğu için kovmuşlardı okuldan. Abdiyaz dik alınlı soluk yüzlüydü. Kendi neslinden olan birçok insan gibi o da saç sakal bırakmıştı ve saçları omuzlarına kadar düşüyordu. Kara sakalı onu güzelleştirmiyordu ama ağırbaşlı bir hava veriyordu. Kara gözleri ışıl ışıl parlasa da ruhen tatminsizlik içinde olduğunu da belli ediyorlardı. Hiçbir zaman canlılığını yitirmeyen fikirleri onun için hem ıstırap hem de neşe ve umut kaynağıydı. İyi niyetle yaklaştığı bütün insanlar devamlı şekilde acı veriyorlardı ona. Genellikle kareli bir gömlek ya da süveterle kot türü bir pantolon giyerdi. Kış içinde oldukça kötü durumda bir pantolon, bir de babasından miras kalan bir kalpağı vardı. Mujun Kuma da bu kıyafetle gelmişti. Eli kolu bağlı olarak kamyonda bulunması acı acı düşüncelere sokmuştu onu. O anda en dayanılmaz acısı da yalnızlığıydı. Doğulu bir şairin yarısını unuttuğu bazı sözlerini hatırladı. Kalabalığın içinde insan tektir, kendi kendine kalınca yapayalnızdır. Yine de acı ile bir süreden beri aklından hiç çıkmayan bir insanı getirdi gözlerinin önüne. Bu dünyada ona en yakın insandı çünkü artık onu kendi varlığından ayıramıyordu. Şu güç saatlerde de ondan kopamazdı. Bütün duyuları ile uzanıyordu ona. Telepati olayı gerçekten varsa çok kritik bazı anlarda insanın sevdiği ile duyu ötesi bir güçle bağlantı kurması mümkün ise onun sevdiği insan da bu gece bir felaketin geldiğini duyuyor, endişe ediyor olmalıydı. Aynı şairin eskiden ona inanılmaz gibi gelen paradoksal bir formülünü de şimdi çok iyi anlıyordu. Kalbi sevmek için yaratılmış olan hiç aşık olmamalı. Ne saçma söz. Ama o bugün karanlıklar içinde sevdiğini düşünerek sessizce gözyaşı döküyor. Keşke onu hiç tanımasaydım. Bu kadar derin ama umutsuz bir aşkla ölürken insanın kendi canını sevmesi gibi sevmeseydim diyordu. Öyle bir aşkla sevmeseydi şu anda böylesine şiddetli bir acı, böylesine kara bir sıkıntı çekmeyecek, dayanılmaz ve korkunç derecede anlamsız bir arzu ile bir anda bağlarını koparıp, bozkırda hiç durmadan geceler boyu kilometrelerce yol alarak calpak saza doğru koşmak istemeyecekti. Calpak saz kıtalar arası demir yolunun üzerinde bozkır sınırında yitik bir istasyondu. Onun evceizi de orada hastane binasına bitişikti. Eskiden olduğu gibi orada sadece bir saat kalabilmek için neler vermezdi. Abdiyaz bulunduğu durumdan kurtulamadığı için belki de hiç ihtiyacı olmayan bu aşka neredeyse lanet okuyordu. Asya'nın bu topraklarına o kadın yüzünden gelmemiş miydi? Mujun Kum'da eli kolu bağlanmış, saldırıya hakarete uğramamış mıydı? Ama bu düşünceler kalıcı değildi. Gelip geçiyor, yüreğindeki ateşi daha da körüklüyor. Kavuşma ne kadar imkansız görünüyorsa o da yalnızlığa karşı o kadar metin olduğunu hissediyordu. Bununla beraber boğucu sıkıntılar ona Tanrı'ya olan inancının ne kadar güçlü ve içten olduğunu da hissettiriyordu. Yüce Yaradan'ın insana dünyevi aşklar vererek onun varoluşunun en büyük sevincini de yarattığını keşfediyordu. Tanrı'nın lütfu akıp giden zaman kadar sonsuzdu çünkü her aşk ayrı ve tekti. Gözlerini dolunaya çevirerek yüce Yaradan'a hamdolsun diye mırıldandı. Bir de kalbimizi aşka açan Tanrı'nın lütfunun ne büyük olduğunu anlayabilseydi bu ay. Birden kamyonun yanında ayak sesleri duyuldu. Biri hıklıya hıklıya araca tırmanıyordu. Mişaş idi bu. Az sonra Kepa'nın da başını gördü. İyice sarhoş oldukları anlaşılıyordu. Çünkü keskin bir vodka kokusu sarmıştı etrafı. ''Dinlendiğin yeter. Kalk bakalım orospu çocuğu, papaz bozuntusu. Boz kilimin olduğu yere gelmeni istiyor. Sana nasıl davranacağını öğretecek.'' dedi Mişaş. Sayga cesetlerinin üzerinde aç kalmış bir ayı gibi yalpalayarak yürüyordu. Kepa da alaylı alaylı sırıtarak, ''Kilimde oturacağını sanma ha, yere kıçının üzerine oturacaksın.'' dedi. Mişaş iki hıçkırık arasında boğuk bir sesle devam etti konuşmaya. ''Bir de halı gerek ha, orospu. Seni bunun için Sibirya'ya sürmeli. Bizi lafla tavlamak istediğin için.'' ''Evet, tavlamak istiyor orospu. Papaz olmak istemiyoruz diye mi? Yanlış adres seçtin orospu.'' Dördüncü kısım. Abdias Inga Fedorovna'ya birçok mektup yazmış, o da cevaplarını post restanta yollamıştı. Çünkü Abdias'ın belli bir yeri yoktu. Annesini kaybettiği zaman pek küçüktü. Hem dini hem de diğer konularda oldukça geniş kültürlü ve çok iyi yürekli bir insan olan babası Kalistratov ise olanca varlığı ve gücü ile kendini iki evladının eğitimine adamıştı. Abdias'tan 3 yaş büyük olan ablası bir pedagoji enstitüsüne girmek istemiş ve bu amaçla Leningrad'a gitmişti. Ama sosyal durumu yüzünden enstitüye kabul edilmemişti. Din işlerinde çalışan bir babanın kızı olması eğitimle ilgili her işi yasaklıyordu ona. Bir mühendis okuluna girmek zorunda kalmış, sonra endüstri desinatörü olarak bir iş bulmuş, sonunda Leningrad'a yerleşmiş ve burada evlenmişti. Abdias ise din adamı olmak istemişti. Asıl arzusu bu idi. Barbara'nın karşılaştığı durumu dikkate alan babası da aynı şeyi istemişti Abdias için. Oğlu papaz okuluna girince çok sevindi, gurur duydu. Hayalinin gerçekleşmekte olduğunu düşünerek mutlu oldu. Tanrı dualarını kabul etmişti. Oğlunun eğitimi için harcadığı emekler boşa gitmeyecekti. Ama Diakos oğlunu papaz okuluna soktuktan az sonra öldü. Belki ölmesi iyi bir şanstı. Çünkü kendini yer küre gibi ebedi olarak insanlara şaşmaz ve değişmez şekilde verilmiş, o iman gücünün ve gerçeklerinin araştırmasına verdiği bir sırada, oğlunun kafasında gelişen şeytanca düşüncelere, onun mezhep sapkınlığı içinde mahvolup gitmesine herhalde dayanamazdı. Abdias gazetede bir iş bulunca kendini bildi bileli babasıyla birlikte oturdukları Diakosluğa ait küçük daire yeni atanan bir papaza verildi ve Abdias'tan bu daireyi bir an önce boşaltması istendi. Çünkü artık onun kilise ile en küçük bir ilişkisi kalmamıştı. Abdias ablasına bir mektup yazdı, ondan hatıra olarak saklamak istediği bir şey varsa gelip almasını istedi. Saklanacak gibi şeyler daha çok aileye ait ikonalar ve bazı eski tablolardı. Bunları Barbara aldı. Abdias ise babasının kütüphanesini tercih etti. Bu iki kardeşin son buluşması oldu. Çünkü kader onları ayırmıştı ve artık hiç görüşemeyeceklerdi. Ama araları iyiydi. Herkes kendi yolunda gidiyordu ve Abdias da o zamandan beri özel mülklerde kira ile oturuyordu. Önceleri birkaç odalı ev tutmuş, sonra parasızlık yüzünden birçok kişinin bir odada yattığı yerlerde kalmaya başlamıştı. Yazdığı mektuplarda adres bildirmeyişi, post restantlara yazılmasını isteyişi işte bundandı. Orta Asya'ya beyaz zehir kaçakçıları ile ilgili bir röportaj yapmak üzere işte o dönemde gitmişti. Kendisinden çıkmıştı bu fikir. Mujunkum ve Chuisk bozkırlarında yetişen ve Avrupa gençleri arasında kullanımı gittikçe artan haşhaş kaçakçılığının hangi yollardan yapıldığını araştırmak ve yazmak istiyordu. Bu haşhaş onun benzeri olan marihuana gibi yaban kenevirinden başka bir şey değildi. Yaprakları, özellikle de çiçekleri ve polenleri insana tuhaf hayaller gösteren bir güce sahipti. Onu içen önce neşelenir, hayali bir mutluluk duyar, sonra dozunu arttırdığı ölçüde bir dermansızlık hisseder, daha sonra da saldırgan olur, çevresi için tehlikeli olabilecek çılgınlıklar yapar. Abdias Kalistratov gezi notları başlığı ile gezisini anlatmıştı. Bu notların arasında bir kurt ailesiyle karşılaştığını, heyecan ve korku dolu anlar yaşadığını da yazmıştı. Başından geçen bu olayın onu allak bullak ettiği anlaşılıyordu. Fakat önceleri yazı işleri tarafından heyecanla karşılanan röportajı daha sonra ertelenmiş ve sonunda askıya alınıp unutulmuştu. Kaderin karşısına çıkardığı Inga onun için dünyanın en değerli, en sevgili insanıydı. Varlığını devam ettirmek için gerekli gücü veren, onun dertlerini paylaşan tek kişiydi. Ona yazdığı mektuplarda başarısızlıklarını, endişelerini, her şeyi anlatıyordu. Kısa bir süre sonra bu genç kadınla mektuplaşmasının hayatının en önemli işi, belki de varoluşunun gerçek sebebi olduğunu anlamıştı. Bir defa mektubu gönderdikten sonra yazdığı konularda düşünmeye devam eder, kendi kendine bir çeşit yorum yapardı. Uzaktan bağlantı kurmanın tuhaf bir şekliydi bu. Düşünceleri acı çeken ruhundan, zaman ve uzay içinden sürekli olarak yayılan ışınlardı sanki. Son mektubumun ilk kelimeleri üzerinde uzun uzun düşündüm. Baba, oğul ve kutsal ruh adı ile cümlesi belki sizi şaşırtmıştır. Ben bu sözlerin çok önem taşıdığı bir geleneğe göre yetiştim. Bu sözler benim için bir ruh diyapazonu gibidir. Bir murakabeye dalabilmek için her ciddi konuşmaya bu sözlerle başlamak benim için bir alışkanlık oldu. Benim kilise ile ilgili geçmişimi ve papaz okulundaki maceramı bir kere daha hatırlatması pahasına da olsa bu kuraldan vazgeçmek istemedim. Size karşı beslediğim duygular bana özgü bazı hususları saklamaktan beni men ediyor. Benim hakkımda bilmediğiniz hiçbir nokta kalmasın istiyorum. Beni çok meşgul eden bir başka şey daha var. Mektuplarımda siz diye hitap ediyorum. Oysa birbirimizden ayrılırken senli benli konuşmaya başlamıştık. Israrla beni affetmenizi istiyorum. Sizden ayrılalı pek az bir zaman geçmesine rağmen bana bir şeyler oldu. Biraz kaprisli, biraz değişken olan her insan davranışları için mazeret bulur. Bu da basit bir gözlem. Uzaktan siz diye hitap ederek yazmama izin verin. Siz diye hitap etmek benim için gerçekten daha kolay oluyor. Tekrar görüşmemiz nasip olacaksa ki benim en değerli, en gizli hayallerimin kaynağı budur. Bu hayaller benim çocuklarım gibidir. Onları besliyor, beşiklerini sallıyorum, bundan asla vazgeçmiyorum. Onları hayalen bu kadar çok seviyorsak gerçek çocukları kim bilir nasıl çok seveceğimizi ve bunun ne büyük bir mutluluk olacağını da düşünüyorum. Ve böyle hayal ettiğim zamanlar ruhum yavaş yavaş sonsuz derecede özlenen o sınırsız ilahi güzelliğe doğru yükseliyor ve kendimde olmadan hiçliğin, yokluğun tehdidine karşı koyacak gücü bulabiliyorum. Belki aşk ölümün antitezi olduğu içindir bu, bizim için doğuş esrarını izleyen hayatın esasını oluşturan bir andır. Bütün bu düşünceler bende tekrar buluşmamız için bir yakarışa dönüşüyor. Eğer duam kabul olursa sizi hiç sıkıntıya sokmamaya ve yine sen diye hitap etmeye söz veriyorum. Ama şimdi o kadar çok söyleyeceğim şey var ki. Hatırlarsınız Inga Fedorovna, seyahatimle ilgili yazılarım yayımlanır yayımlanmaz size gönderecektim. Bu hususta anlaşmıştık. Bu genç haşhaş kaçakçıları hakkında öğrendiklerimden pek emin değilim. Modern dünyamızın karşılaştığı bu acıklı uyuşturucu meselesini çeşitli yönleriyle ele alan yazılarımın yakın bir gelecekte yayımlanacağından da emin değilim. Modern dünya diyorum çünkü yaban keneviri bilinmeyecek kadar eski zamanlardan beri bozkırda yetişiyor. Ama 15 yıl öncesine kadar yerli halkın dediğine göre bu pis bitkiyi uyuşturucu kullananların deyimiyle bu otu ne içmek için ne de başka bir amaçla toplayan hiç yoktu. Bunu size hatırlatmam tamamen yersiz çünkü siz bu alanda uzmansınız. Ama beni bağışlayın Inga Fedorovna. Başladığıma göre bitirmeliyim ve özellikle de size anlatmalıyım. Böylece bu seferim bir işe yaramamış olur. Evet, bu hastalık çok yenidir ve bunda batının etkisi çok büyük olmuştur. Şimdi bana sözde uzman yetkililere sunmak için basit bir rapor yazmamı teklif ediyorlar. Gerçekten akıl almaz bir şey. Budalaca bir sansürden başka anlamı yok bunun. Yersiz bir endişe bu. Onlara göre uyuşturucunun gençlerimizi kırıp geçirmesinin açıklanması prestijimize indirilen bir darbe olacakmış. Çok gülünç, isyan ettirici bir iddia bu. Tam deve kuşu politikası dedikleri şey. Bu kadar pahalıya, böylesine büyük bir bedele mal olacak o sözde prestijin ne yararı olacak? Bu satırları okurken hoşgörülü gülümsemenizi görür gibi oluyorum. Evet, saf yürekli öfkem karşısında kaşlarınızı çatmıyorsanız mutlaka gülüyorsunuzdur. Kaşlarınızı çattığınız zaman da çok sevimli oluyorsunuz. Surat astığınız zaman yüzünüz daha da saflaşıyor ve ilahi sırrı anlamaya çalışan genç bir rahibe gibi ilham dolup nurlanıyor. Çünkü İsa'nın gelinlerindeki bütün bu güzellik onu canlandıran, hareket ettiren ruhun nefesindedir. Bu sözleri yüksek sesle, özellikle de başka insanların yanında söyleseydim aşırı bir iltifat sayarlardı. Ama daha önce de yazdığım gibi ben sizinle nasıl düşünüyor ve duyuyorsam öyle konuşuyorum. Hiçbir şeyi abartmaya ya da küçültmeye gerek görmüyorum. Endişeli olduğunuz zaman yüz hatlarınız bana bir Rönesans Madonnasını hatırlatır. Bende böyle bir çağrışım yapmasını benim sanat ya da artistik bilgimin kıtlığına verin. Her neyse, umarım benim gönüller dolusu samimiyetime inanıyorsunuzdur. Zaten aramızda her şey böyle başladı. Siz bana daha ilk konuşmamda inandınız ve o gün benim hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
5. Ayrımın Sonu. Sayfa 51.